Dördüncü ayrım.
Anlıyorsun ya, en büyük esrar bu. Gittikçe güçleniyordu. Niye çekip gitti? Rivayete bakılırsa ölmüş. Bana sorarsan palavranın daniskası. Ölecek kadar insanlık yoktu içinde. Bir rivayete bakılırsa da hala turp gibi pusuya yatmış ama ona da inanmıyorum. Yandaşları bize katıldılar yine. Kimileri sanki derin bir uykudan uyanmış gibi. Dönecek olayı da öyle yapmazlardı. Çoğumuz yaşadığına inanıyoruz ama gücü mücü kalmamış diyoruz. Artık bu işi götüremeyecek kadar zayıflamıştır. Sende bir şey var Harry. Onun sonunda bu yazdı. Hiç hesaplamadığı bir şeyle karşılaştı o gece. Neydi bilmiyorum. Kimse bilmiyor ama seninle ilgili bir şey onun canına okudu. Hagrid gözlerinde parıldayan bir sıcaklıkla, saygıyla baktı Harry'e ama Harry gurur duyup sevineceğine bu işte korkunç bir yanlışlık olduğunu düşünüyordu. Büyücü mü? Kendisi mi? Nasıl büyücü olabilirdi ki? Bütün yaşamını Dudley'nin yumruklarına, Petunia teyzeyle Vernon eniştenin aşağılamalarına katlanarak geçirmişti. Eğer bir büyücü olsaydı kendisini dolaba her kapamaya kalkışlarında onlar da sihirli birer kurbağaya dönüşmezler miydi? Bir zamanlar dünyanın en büyük sihirbazını alt etmişti demek. Peki nasıl olmuştu da Dudley onu boyuna top gibi tekmeleyip durmuştu? Hagrid dedi usulca, galiba bir yanlışlık yaptın, ben büyücü olamam. Hagrid'in kıkırdadığını görünce şaşırdı. Büyücü değilsin ha? Korktuğunda ya da öfkelendiğinde hiç mi olmadık şeylerin gerçekleşmesine yol açmadın? Ateşe baktı Harry. Şimdi düşünüyordu da ne zaman teyzesiyle eniştesini çileden çıkaracak garip bir şey olduysa Harry ya tedirgindi ya da öfkeli. Dudley çetesi tarafından kovalanırken artık nasıl olduysa kendini damda buluvermişti. O gülünç tıraşla okula gitmeye utanırken saçları uzayıvermişti. Hele Dudley son keresinde kendisine vurduğunda öcünü almamış mıydı? Hem de farkına bile varmadan onun üstüne bir boa yılanı salmamış mıydı? Gülümseyerek Hagrid'e baktı. Onun da sevgiyle ışıl ışıl gülümsediğini gördü. Gördün mü dedi Hagrid. Harry Potter büyücü değil ha? Bak bakalım Hogwarts'ta bir anda nasıl üne kavuşacaksın. Ama Vernon eniştenin kolay kolay teslim bayrağı çekmeye niyeti yoktu. Gitmiyor demedim mi sana diye tısladı. Stonewall High'a gidecek, gittiğine de şükredecek. O mektupları okudu. Bir sürü ıvır zıvır gerekiyormuş büyük kitapları asalar. Hagrid, gitmek isterse senin gibi koca bir muggle onu durduramaz diye kükredi. Lily ile James Potter'ın oğullarının Hogwarts'a gitmesini engelleyeceksin ha. Kafayı üşütmüşsün sen. Onun adı daha doğar doğmaz ezber edilmişti. Dünyanın en iyi büyücülük ve sihirbazlık okuluna gidecek. 7 yıl sonra da kendi kendini bile tanıyamaz. Kendi akranlarıyla yaşayacak. O kadar da değişiklik olsun artık. Hogwarts'ın görüp göreceği en büyük müdür yetiştirecek onu. Albus Dumbledore. Ona hokkabazlık öğretmesi için kafadan çatlak sersem bir ihtiyara para mara veremem diye bağırdı Vernon enişte. Ama çok ileri gitmişti artık. Hagrid şemsiyesini kaptığı gibi onun kafasına indirdi. Sakın diye gürledi. Albus Dumbledore için benim yanımda kötü bir laf etme. Şemsiyesini havaya vınlatarak Dudley'e doğru uzattı. Eflatun bir ışık çaktı. Hava fişiği gibi bir ses duyuldu. Tiz bir ciyaklama. Bir saniye sonra da Dudley oracıkta ellerini tombul poposunda kenetlemiş dans ediyor. Bir yandan da acı içinde uluyordu. Sırtını onlara döndüğünde pantolonundaki bir delikten fırlamış kıvırcık bir domuz kuyruğu gördü Harry. Vernon enişte kükredi. Petunia teyzeyle Dudley'i öteki odaya sürüklerken dehşet içinde son bir kere baktı Hagrid'e. Kapıyı çarparak kapadı. Şemsiyesine baktı Hagrid, sakalını sıvazladı. Pişmanlıkla keşke kendimi tutaydım dedi. Ama olacağı varmış. Domuza çevirmek istediydim onu ama zaten domuzun tekiydi. Bana fazla bir iş düşmedi. Çalı gibi kaşlarının altından Harry'e bir göz attı. Aramızda kalsın, bunu Hogwarts'ta kimseye söylemezsen memnun olurum dedi. Doğrusunu istersen benim büyü yapmamı istemiyorlar. Azıcık yapmama izin verdiler. Seni izleyeyim, mektupları ulaştırayım diye. Bu işi üstüme almayı da onun için istedim. Harry, büyü yapmana neden izin vermiyorlar diye sordu. Ben de gittiydim Hogwarts'a ama ne yalan söyleyeyim, kovuldum. Üçüncü yılımda asamı kırdılar, ortadan ikiye böldüler ama Dumbledore bekçi olarak tuttu beni. Büyük adam şu Dumbledore. Niye kovdular seni? Yüksek sesle, geç oldu artık, yarın çok işimiz var dedi Hagrid. Kente gitmemiz gerek, kitap filan alacağız. Kalın siyah paltosunu çıkarıp Harry'e fırlattı. Gir şunun altına. Azıcık kıpraşırsa kafanı takma, galiba ceplerden birinde bir çift sıçan olacak. 5. Bölüm Diagon Yolu. Harry ertesi sabah erkenden uyandı. Ortalığın aydınlandığını biliyordu ama yine de gözlerini sımsıkı kapalı tuttu. Kendi kendine kesin bir biçimde bir düştü bu dedi. Hagrid adında bir dev gördüm düşümde, geldi, büyücülük okuluna gideceğimi söyledi. Gözlerimi açınca kendimi evdeki dolapta bulacağım. Bir şeye hızlı hızlı vurulduğunu duydu ansızın. Yüreği daralarak, işte Petunia teyze kapıya vuruyor diye düşündü ve yüreği sıkıştı ama gözlerini açmadı yine. Düş öyle güzeldi ki. Tak tak tak. Peki diye mırıldandı. Kalkıyorum. Doğruldu. Doğrulur doğrulmazdı Hagrid'in ağır paltosu düştü üstünden. Kulübe güneş içindeydi. Fırtına dinmişti. Hagrid kırık kanepede uyumaktaydı. Pencerede de bir baykuş vardı. Gagasına bir gazete sıkıştırmış, pençesiyle cama vuruyordu. Ayağa fırladı Harry. Öylesine mutluydu ki sanki içinde kocaman bir balon şişiyordu. Dosdoğru pencereye gidip camı açtı. Baykuş içeri süzüldü. Gazeteyi hala uyumakta olan Hagrid'in üstüne bıraktı. Yere kondu, sonra Hagrid'in paltosuna saldırdı. Yapma. Baykuşu kovalamaya çalıştı Harry ama baykuş öfkeyle gagasını gösterdi ona. Paltoyu didiklemeyi sürdürdü. Harry yüksek sesle Hagrid dedi. Bir baykuş var. Kanepeye doğru parasını ver diye homurdandı Hagrid. Ne? Gazete getirdi ya, para istiyor, ceplerime bak. Hagrid'in paltosu ceplerden oluşmuştu sanki. Anahtar desteleri, tüfek saçmaları, iplik yumakları, nane şekerleri, çay poşetleri. Sonunda bir avuç garip görünümlü bozukluk çıkardı Harry. Hagrid uykulu uykulu, 5 nut ver ona dedi. Nut mu? O küçük bronzlardan. Harry küçük bronz paralardan 5 tane saydı. Parayı koyabilsin diye küçük deri bir kese bağlı bacağını uzattı baykuş. Sonra açık pencereden uçup gitti. Hagrid yüksek sesle esnedi, doğrulup gerindi. En iyisi biz yola düşelim Harry. Yapılacak çok iş var bugün. Daha Londra'ya gidip okul malzemesi alacağız. Harry büyücü paralarını evirip çeviriyor, onlara bakıyordu. Bir şey gelmişti aklına. Gelir gelmez de içindeki balon püf diye sönüvermişti. Hagrid, koca çizmelerini giymekte olan Hagrid, ha dedi. Hiç param yok. Dün gece Vernon enişteyi de duydum. Okula gidip büyü öğrenmem için para vermeyecek. Ayağa kalkıp kafasını kaşıyarak, merak etme dedi Hagrid. Ana baban sana bir şey bırakmadılar mı sanıyorsun? Ama evleri yerle bir olduysa, altınlarını evde tutmuyorlardı ki yavrum. İlk durağımız Gringotts, Büyücüler Bankası. Bir sosis alsana, daha soyu kaskatı olmamış. Ben de senin doğum günü pastandan bir lokma yiyeyim bari. Büyücülerin bankaları mı var? Bir tek Gringotts cin cüceler işletiyor. Harry elindeki sosis parçasını yere düşürdü. Cin cüceler mi? Ha, benden söylemesi, soymaya heveslenmek için adamını fıttırması gerek. Cin cücelere bulaşılmaz Harry. Bir şey emanet etmek istiyorsan Gringotts dünyanın en güvenli yeri. Hagrid'i saymazsak, zaten Gringotts'a gidecektim. Dumbledore dediydi. Hagrid'in bir işi için. Şöyle bir kabardı Hagrid. Önemli işleri bana yükler hep. Seni götürmek, Gringotts'tan bir takım şeyler almak, anlıyorsun ya, bana güvenir. Her şey hazır mı? Hadi öyleyse. Harry kayaya kadar Hagrid'i izledi. Hava oldukça açıktı şimdi. Deniz güneş ışığıyla parlıyordu. Vernon eniştenin tuttuğu kayık hala oradaydı. Fırtına yüzünden suyla dolmuştu. Harry çevrede bir başka kayık aranarak ''Nasıl geldin buraya?'' diye sordu. ''Uçtum'' dedi Hagrid. ''Uçtun mu?'' ''Ha, sonra konuşuruz bunu. Şimdi yanımda sen varken büyü yapmama izin yok.'' Kayağa bindiler. Harry Hagrid'e bakıyordu hala. Onun nasıl uçtuğunu gözünde canlandırmaya çalışıyordu. Hagrid çoğu zaman yaptığı gibi Harry'e yan gözle bakarak ''Şimdi kürek çekmek de ayıp olacak yani'' dedi. ''Ben tutup da işleri azıcık hızlandırsam bundan Hagrid'e söz etmezsin değil mi?'' Biraz daha büyük görme hevesine kapılan Harry, elbette etmem dedi. Hagrid pembe şemsiyeyi çıkardı yine, ucuyla kayığın kenarına iki kere vurdu. Karaya doğru hızla ilerlemeye başladılar. Harry, Gringotts'u soymaya kalkışmak için adamın niye fıttırması gerek diye sordu. Büyüler, sihirler dedi Hagrid. Konuşurken gazetesini açtı. Kasaları ejderhalar koruyormuş. Üstelik bir de yolu bulacaksın. Gringotts Londra'nın yüzlerce kilometre altında. Metronun ta altında. Orayı soyup malı götürsen bile çıkıncaya kadar açlıktan ölürsün. Hagrid gazetesini, gelecek postasını okurken Harry oturmuş düşünüyordu. Vernon enişte insanların bu işi yaparken rahat bırakılmalarını söylerdi hep ama hiç de kolay değildi bu. Kendini bildi bileli Harry'nin kafasında hiç bu kadar çok soru doğmamıştı. Hagrid sayfayı çevirerek Büyü Bakanlığı her zamanki gibi işleri karman çorman ediyor dedi. Harry kendini tutamadı artık. Büyü Bakanlığı da mı var diye sordu. Elbet dedi Hagrid. Dumbledore'un bakan olmasını istedilerdi ama Hogwarts'ı bırakmak istemediği için bakanlık ihtiyar Cornelius Fudge'a kaldı. Gelmiş geçmiş en büyük beceriksiz. Her sabah baykuşlar salıyor Dumbledore'a öğüt istiyor. Peki ama Büyü Bakanlığı'nın görevi ne? Asıl görevi ülkede cadıların, büyücülerin olduğunu muggle'lardan gizlemek. Neden? Neden mi? Neden olacak Harry? Herkes sorunlarını çözmek için büyü peşinde koşar da ondan. Yok yok, biz bize kalalım daha iyi. O sırada usulca rıhtıma çarptı kayık. Hagrid gazetesini katladı, taş basamakları tırmanıp sokağa çıktılar. Küçük kentte istasyona doğru yürürlerken gelip geçenler gözlerini Hagrid'e dikiyorlardı. Harry suçlayamıyordu onları. Herkesten en az iki kat uzun olması bir yana park metre gibi sıradan şeyleri göstererek yüksek sesle "Gördün mü şunu Harry?" diyordu. Muggle'lar da kafalarını nelere çalıştırıyor. Ona ayak uydurmak için koşmak zorunda kalan Harry soluk soluğa "Hagrid" dedi. "Gringotts'ta ejderhalar olduğunu mu söylemiştin?" "Rivayet öyle," dedi Hagrid. "Of, bir ejderham olmasını amma da isterdim." Ejderhan olmasını mı isterdin? Çocukluğumdan beri geldik işte. İstasyona varmışlardı. 5 dakika sonra bir tren kalkacaktı Londra'ya. Muggle parası dediği şeye akıl erdiremeyen Hagrid biletleri alsın diye banknotları Harry'e verdi. Herkes trende daha çok baktı onlara. Hagrid iki koltuk kaplıyordu. Oturduğu yerde kanarya sarısı sirk çadırına benzer bir şey örmeye koyuldu. İnekleri sayarak "Mektubun yanında mı?" diye sordu Harry'e. Harry cebinden parşömen zarfı çıkardı. İyi dedi Hagrid. Sana gereken şeylerin bir de listesi olacak. Harry bir gece önce gözünden kaçmış ikinci bir kağıdı açarak okudu. Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu. Forma. Birinci sınıf öğrenciler için gerekli eşyalar. 3 takım düz iş cübbesi siyah. Sivri uçlu düz bir gündelik şapka siyah. 1 çift koruyucu eldiven, ejderha derisi ya da benzeri. Kışlık bir pelerin, siyah gümüş tokalı, bütün öğrencilerin elbiselerinde adları yazılı künyeler olacaktır. Ders kitapları bütün öğrenciler aşağıda belirtilen kitaplardan birer tane edinecektir. Temel Büyüler kitabı sınıf 1 Miranda Goshawk, Sihir Tarihi Batilda Backshot, Sihir Kuramı Adelbert Waffling, Biçim değiştirme için ilk adım Emeric Switch. Binbir büyülü ot ve mantar Velida Spor. Sihirli yiyecek ve içecekler Arsenius Jigger. Olağan dışı yaratıklar ve yaşadıkları yerler Newt Scamander. Karanlık güçler, kendini savunma ilk kitabı Quentin Trimble. Ve öteki gereçler bir asa, bir kazan kalaylı orta boy, bir takım cam ya da kristal şişe, bir teleskop, bir takım pirinç ölçek. Öğrenciler bir baykuş ya da bir kedi ya da bir kurbağa getirebilirler. Velilerin dikkatine birinci sınıf öğrencilerinin kendi süpürgelerini kullanmaları yasaktır. Harry şaşkınlıkla bütün bunları Londra'da bulabilir miyiz diye sordu. Gideceğin yeri biliyorsan elbet dedi Hagrid. Harry Londra'ya hiç gitmemişti. Hagrid yolu biliyor gibiydi ama daha önce hep alışılmadık biçimlerde yolculuk ettiği de apaçık ortadaydı. Metroda turnikeye sıkıştı, trene binince de koltukların küçüklüğünden çok ağır gittiklerinden yakındı. Kırık dökük bir yürüyen merdivenden çıkıp da kendilerini iki yana mağazalar sıralı cıvıl cıvıl bir yola attıklarında "Muggle'lar büyüsüz nasıl beceriyorlar, aklım ermiyor," dedi. Öylesine iriydi ki Hagrid, kalabalığı kolayca yarıyordu. Harry'nin bütün yaptığı onun hemen arkasından yürümekti. Kitapçıların, müzik mağazalarının, hamburger büfelerinin, sinemaların önünden geçtiler. Ama hiçbir yerde büyülü asalar satıldığına dair bir belirti yoktu. Sıradan insanlarla dolu sıradan bir sokaktı bu. Kilometrelerce aşağıda büyücülerin altın yığınları gömülü müydü gerçekten? Büyük kitapları, süpürgeler, satan dükkanlar var mıydı yoksa bütün bunlar Dursley'lerin başlarının altından çıkan koca bir şaka mıydı? Harry, Dursley'lerin gülmekte uzaktan yakından ilgileri olmadığını bilmeseydi öyle düşünürdü belki ama yine de Hagrid'in anlattıkları pek inanılacak gibi değildi ama Harry ister istemez ona güveniyordu. Hagrid durarak, işte dedi, çatlak kazan, ünlü bir yerdir. Ufacık köhne bir meyhaneydi burası. Hagrid eliyle göstermeseydi Harry farkına bile varmayacaktı onun. Hızla gelip geçenler meyhaneye bakmıyorlardı bile. Bir yanındaki büyük kitapçıdan öteki yanındaki plakçıya kayıyordu gözleri. Çatlak kazanı sanki hiç görmüyorlardı. Garip bir duygu uyandı Harry'nin içinde. Sanki meyhaneyi sadece Hagrid'le kendisi görmekteydi. Daha bu duygusunu dile getiremeden Hagrid onu içeriye sürükledi. Ünlü bir yer için çok karanlıktı. Çatlak kazan dökülüyordu adeta. Bir köşede 3-5 yaşlı kadın oturmuş, beyaz şarap içiyordu. İçlerinden biri upuzun bir pipo tüttürmekteydi. Silindir şapkalı ufak tefek bir adam, saçları iyice dökülmüş, yapış yapış bir cevize benzeyen yaşlı barmenle konuşuyordu. İçeri girdiklerinde mırıltılar durdu. Herkes Hagrid'i tanıyor gibiydi, el sallayıp gülümsediler ona. Barmen bir kadehe uzanarak, "Her zamankinden mi Hagrid?" dedi. Hagrid koca elini Harry'nin sırtına vurup onu sendeleterek, "İçemem Tom," dedi. "Hagrid görevi başındayım." Gözlerini Harry'ye dikerek, "Yoksa," dedi barmen, "sakın bu çatlak kazan derin bir sessizliğe gömüldü birdenbire. Yaşlı barmen "Vay canına!" diye fısıldadı. "Harry Potter, ne büyük bir onur." Tezgahın arkasından fırladı gözleri yaşlı. Harry'nin yanına koşup elini yakaladı. "Hoş döndünüz Mr. Potter, hoş döndünüz." Harry ne diyeceğini bilemedi. Herkes ona bakıyordu. Pipolu kadın söndüğünün farkında bile olmadan piposunu püfleyip duruyordu. Işıl ışıldı Hagrid. Derken iskemle gıcırtıları yükseldi. Harry kendini çatlak kazandı. Herkesle tokalaşırken buldu. "Ben Doris Crockford, Mr. Potter. Sonunda sizi gördüğüme inanamıyorum. Öyle mutluyum ki Mr. Potter. Öyle mutluyum ki. Hep elinizi sıkmak istemişimdir. Kalbim duracak. Nasıl sevindim anlatamam Mr. Potter. Adım Diggle. Didalus Diggle. Sizi daha önce görmüştüm," dedi Harry. Dedalus Diggle heyecandan silindir şapkasını düşürdü. "Bir mağazada bana selam vermiştiniz." Çevresindekilere bakarak "Hatırlıyor!" diye bağırdı Dedalus Diggle. "Duydunuz mu, beni hatırlıyor." Harry herkesle tokalaştı da tokalaştı. Doris Crockford tokalaştıktan sonra hep sıraya giriyordu yine. Soluk yüzlü bir delikanlı tedirgin yaklaştı. Gözlerinden biri seyiriyordu. "Profesör Kriegel," dedi Hagrid. "Harry, Profesör Kriegel, Hogwarts'taki öğretmenlerden biri." Harry'nin eline yapışarak "Potter" diye kekeledi. "Profesör Kriegel, sizi tanıdığıma ne kadar sevindim anlatamam. Ne tür büyü öğretiyorsunuz Profesör Kriegel?" "Karanlık sanatlara karşı savunma," diye mırıldandı kekeleyerek. Profesör Kriegel şimdi bu konu üstünde durmak istemiyordu sanki. "Sizin için gerekmez Potter." Tedirgin tedirgin güldü. "Malzemenizi alacaksınız herhalde. Ben de vampirler üstüne bir kitap almaya geldim." Vampir sözünden bile tüyleri ürpermişe benziyordu. Ötekiler Profesör Kriegel'ın Harry'i esir almasına izin vermediler. Hepsinden kurtulmaksa yaklaşık 10 dakika sürdü. Sonunda Hagrid bütün o gürültüde sesini duyurabildi. "Gitmemiz gerek. Alacak çok şey var. Hadi Harry." Doris Crockford, Harry'nin elini son kere sıktı. Öne düştü Hagrid. Tezgahın arkasından geçip içinde bir çöp tenekesiyle ayrık otlarından başka bir şey olmayan duvarlarla çevrili küçük bir avluya çıktılar. Hagrid Harry'e sırıttı. Söylemedi mi sana, değil mi? Nasıl ünlü olduğunu söyledim de işte seni görünce Profesör Kriegel'ın bile eli ayağı tutuldu. Ve paramızda hep zangır zangır titrer. Hep tedirgin midir böyle? Ha elbet, zavallıcık, parlak zeka. Kitaplardan çalışıp öğrenirken iyiydi, bir şey yoktu. Ne zamanki bir yıl izin alıp uygulamaya geçti, kara ormanda vampirlerle karşılaşmış, öyle diyorlar. Cadaloz'un tekiyle de başı derde girmiş, ondan sonra eskisi gibi olamadı artık. Öğrencilerinden korkar, kendi öğrettiği dersten bile korkar. Hayda, nerede benim şemsiyem? Vampirler, cadalozlar, kafası karmakarışık olmuştu Harry'nin. O arada Hagrid çöp tenekesinin yanındaki duvarda tuğlaları saymaya koyulmuştu. Üç yukarı, iki sağ diye mırıldandı. Tamam, çekil biraz Harry. Şemsiyesinin ucuyla duvara üç kere vurdu. Dokunduğu tuğla şöyle bir titredi, oynadı, küçük bir delik belirdi ortasında. Delik büyüdü, büyüdü. Bir saniye sonra Hagrid'in bile geçebileceği kemerli bir geçit değildiler. Geçit kıvrıla kıvrıla uzayıp gözden yok olan taş döşeli bir sokağa açılıyordu. Diagon yoluna hoş geldin dedi Hagrid. Harry'nin şaşkınlığı karşısında sırıttı. Kemerin altından geçtiler. Harry kafasını çevirip arkasına baktı hemen. Delik bir anda kapanmış, kemer yine sapasağlam bir duvara uluvermişti. En yakın dükkanın üstündeki kazanlar gün ışığında pırıl pırıl parlıyordu. Üstlerindeki tabelada kazanlar her boy, bakır, pirinç, kalay, gümüş, otomatik karıştırmalı katlanır yazılıydı. Bir tane alacağız sana dedi Hagrid, ama önce parayı almamız gerek. Keşke 8 gözüm daha olsaydı diye düşünüyordu Harry. Sokakta yürürken başını her yana çeviriyor, bir anda her şeyi görmeye çalışıyordu. Dükkanları, önlerindeki eşyaları, alışveriş eden insanları. Tombul bir kadının yanından geçtiler. Kadın aktarın önünde başını iki yana sallayarak söyleniyordu. Ejderha ciğeri, gramı 17 sikıl, çıldırmış bunlar. Üstünde binbir çeşit baykuş dükkanı, yırtıcı, uysal, boz, kahverengi, kar beyazı baykuşlar yazan karanlık bir dükkandan belli belirsiz baykuş ötüşleri geliyordu. Harry'nin yaşıtı birkaç çocuk burunlarını süpürgelerin sergilendiği bir vitrine yapıştırmışlardı. Harry içlerinden birinin bak dediğini duydu. 7000 buz, 2000, bundan hızlısı yok. Cübbe satılan, teleskop satılan, Harry'nin daha önce hiç görmediği garip gümüş gereçler satılan dükkanlar, yarasa dalaklarıyla, yılan balığı gözleriyle dolu fıçıların, cilt cilt kitap yığınlarının, tüy kalemlerin, parşömen rulolarının, iksir şişelerinin, ay kürelerinin sergilendiği vitrinler. Gringotts dedi Hagrid. Öteki küçük dükkanların tepesinde yükselen kar beyazı bir binaya gelmişlerdi. Pırıl pırıl tunç kapıların önünde sırmalı kızıl üniformasıyla bir, evet bir cin cüce bu dedi Hagrid. Beyaz taş merdiveni çıktılar sessizce. Cin cüce Harry'den bir karış daha kısaydı. Esmer bir yüzü, zeki bakışları, sivri bir sakalı vardı. Parmaklarıyla ayaklarının çok uzun olduğunu fark etti Harry. İçeri girerlerken cin cüce eğilerek selam verdi. İkinci bir kapının önündeydiler şimdi. Bu kapı gümüştendi. Üstünde de şunlar yazılıydı. Gir bakalım yabancı, ama dikkat et sakın. Kendini koy verip de hırsa kapılmayasın. Alın teri dökmeden köşe dönme hevesi, canına okur sonra bak bizden söylemesi. Senin olmayan bir şey yürüteceksen unut, aklını başına al, sonra da kendini tut. Hırsızlığa kalkarsan bir daha düşün, yine başka şeyler bulursun çil altınlar yerine. Söylediğim gibi burayı soymaya kalkanı fıttırması gerek dedi Hagrid. Gümüş kapının önünde bir çift cin cüce eğilerek selamladı onları. Uçsuz bucaksız mermer bir salona girdiler. 100 kadar cin cüce daha uzun mu uzun bir bankın arkasındaki yüksek taburelere oturmuş, kocaman hesap defterlerine bir şeyler yazıyor, pirinç terazilerde para tartıyor, berceklerle değerli taşlar inceliyordu. Salondan dışarı açılan sayılamayacak kadar çok kapı vardı daha. Başka cin cüceler de o kapılardan insanlara yol gösteriyordu. Hagrid ve Harry banka yaklaştılar. Hagrid o anda iş yapmayan bir cin cüceye günaydın dedi. Mr. Harry Potter'ın kasasından biraz para almaya geldik. Anahtarı yanınızda mı efendim? Buralarda bir yerde olacak dedi Hagrid. Ceplerini bankın üstüne boşaltmaya başladı. Cin cücenin hesap defterinin üstüne bir avuç yapış yapış köpek bisküvisi yayıldı. Burnunu kırıştırdı cin cüce. Harry sağlarındaki cin cücenin her biri kol büyüklüğünde bir yığın yakutu tartmasını seyrediyordu. Sonunda buldum dedi Hagrid. Küçücük bir altın anahtar gösterdi ve cin cüce anahtarı inceledi. Tamam görünüyor. Hagrid göğsünü şişirip böbürlenerek Profesör Dumbledore'dan da bir mektup getirdim dedi. 713. kasadaki ne olduğunu bilirsin senle ilgili. Cin cüce mektubu dikkatle okudu. Sonra onu Hagrid'e uzatarak peki dedi. Birisi sizi iki kasaya da götürecek. Gripok. Gripok bir başka cin cüceydi. Hagrid köpek bisküvilerini ceplerine doldurdu yine. Gripok arkasında salondan dışarı açılan kapılardan birine yöneldiler. Harry 713. kasadaki ne olduğunu bilirsin sen nedir diye sordu. Hagrid gizemli bir biçimde söyleyemem dedi. Çok gizli. Hogwarts işi. Dumbledore bana güvendi. Söylersem görevimi kötüye kullanmış olurum. Gripok onları kapıyı açtı. Yine mermerle karşılaşacağını sanıyordu. Harry şaşırdı. Meşalelerin aydınlattığı daracık taş bir koridordaydılar. Dimdik aşağı iniyordu koridor. Yerde incecik raylar vardı. Islık çaldı Gripok. Raylar üstünde gıcırdayarak küçük bir araba geldi hemen. Arabaya bindiler ve Hagrid biraz zorluk çekti gerçi, yola koyuldular. Önce bulmacaya benzeyen dönemeçli geçitlerden ilerlediler. Harry unutmamaya çalıştı. Sol, sağ, sağ, sol, orta çatal, sağ, sol ama olanaksızdı bu. Zangırdayan araba yolu biliyor gibiydi çünkü Gripok onu yönetmiyordu. Harry'nin gözleri çarpan soğuk hava yüzünden sızlıyordu ama fal taşı gibi açık tuttu onları. Bir keresinde geçidin sonunda alevlerin yükseldiğini gördü sanki. Bunun bir ejderha olup olmadığını anlamak için hemen arkasına döndü ama geç kalmıştı. Yerde ve tavanda kocaman sarkıtlar, dikitler bulunan bir yeraltı göründen geçerek daha da derinlere daldılar. Arabanın gürültüsünde sesini duyurmaya çalışarak "Aklım ermiyor," dedi. "Sarkıtla dikit arasındaki fark ne?" Sarkıtta S harfi var ya dedi Hagrid. Şimdi soru sorma bana galiba kusacağım. Sahiden de yemyeşil olmuştu. Araba sonunda geçit duvarındaki bir kapının yanında durduğunda hemen fırladı Hagrid. Dizlerinin titremesini önlemek için duvara yaslandı. Gripok kapının kilidini açtı. İçeriden çıkan yeşil bir duman sardı ortalığı. Dağılınca şaşkınlıktan yutkundu Harry. İçeride altın para kümeleri vardı. Gümüş tepecikleri, küçük bronz kulplar oluşmuş tepecikler. Hepsi senin diye gülümsedi Hagrid. Hepsi Harry'nin. İnanılacak gibi değildi. Dursley'ler bunu bilmiyorlardı anlaşılan. Bilselerdi göz açıp kapayıncaya kadar hepsine el koyarlardı. Boyuna yakınmazlar mıydı? Harry kendilerini ne kadar tuzluya patlıyor diye. Demek bu arada Londra'nın ta derinlerinde gömülü küçük bir servetinde sahibiydi. Hagrid, Harry'nin torbaya biraz para koymasına yardımcı oldu. Altınlar galeon diye açıkladı. 17 gümüş sikıl bir galeon eder, 29 punt da bir sikıl eder. O kadar basit, tamam. O kadar birkaç döneme yeter, gerisi burada kalsın güven içinde. Gripok'a döndü. Şimdi 713 numaralı kasa lütfen, biraz daha ağır gidebilir miyiz? Gripok, sadece tek hız var dedi. Gittikçe hızlanarak daha da derinlere iniyorlardı şimdi. Keskin dönemeçlerden geçtikçe hava soğudu da soğudu. Tangır tungur bir yeraltı çukurunu açtılar. Harry kenardan eğilip aşağıdaki karanlık çukurda ne olduğunu anlamaya çalıştı ama Hagrid homurdanarak ensesine yapıştığı gibi çekti onu. 713. kasanın anahtar deliği yoktu. Gripok kasılarak geri durun dedi. Uzun parmaklarından biriyle kapıyı okşadı, kapı eriyip gitti. Bunu Gringotts cincirlerinin dışında biri yapmaya kalkarsa kapı onu emerek içeri çeker dedi Gripok. Oradan çıkamaz artık. Harry, içeride biri var mı yok mu diye sık sık bakıyor musunuz diye sordu. Gripok pis sayılabilecek bir sırıtmayla yaklaşık 10 yılda bir dedi. Harry, en sıkı önlemlerle korunan bu kasanın içinde olağanüstü bir şey olduğuna inanıyordu. Eşsiz mücevherleri görmek için merakla eğildi. Kasa ilk bakışta boşmuş gibi geldi ona. Sonra kahverengi kağıda sarılmış pis bir paket gördü yerde. Hagrid paketi alıp paltosunun içine koydu. Onun ne olduğunu öğrenmeye can atıyordu Harry ama sormayı göze alamadı. Hadi bakalım dedi Hagrid. Doğru cehennem arabasına. Yolda da bir şey sorma bana. Ağzımı açmasam iyi olacak. Çılgınca bir araba yolculuğundan sonra Gringotts'un önündeydiler yine. Gün ışığından gözleri kamaşıyordu. Harry'nin bir torba parası vardı şimdi. Sevinçten nerelere koşacağını bilmiyordu. Kaç galon kaç para eder bilmesi gerekmiyordu. Hiç bu kadar parası da olmamıştı. Dudley'nin bile ömür boyu kazandığından daha çoktu bu. Hagrid başıyla Madame Malkin'in her duruma göre cübbelerini göstererek "Şimdi bir forma alalım sana." dedi. "Bak Harry, ben çatlak kazandı. Bir tek atmaya tüysem kızmazsın ya. Şu Gringotts arabaları perişan ediyor beni." Hala keyifsiz görünüyordu. Harry de Madame Malkin'in dükkanına tek başına girdi ama tedirgindi. Madame Malkin eflatunlar içinde kısa boylu, güler yüzlü bir cadıydı. Harry daha ağzını açarken "Hagrid mi güzelim?" dedi. "Her boydan var burada. Şu anda bir delikanlıya da veriyoruz." Dükkanın arkasında bir taburenin üstünde solgun, sivri yüzlü bir çocuk duruyordu. Bir başka cadı da onun uzun siyah cübbesini iğneliyordu. Madame Malkin onun yanındaki bir başka tabureye çıkardı Harry'i. Kafasından bir cübbe çevirip etek boyunu ayarlamak için iğnelemeye koyuldu. "Merhaba," dedi çocuk. "Sen de mi Hagrid'sa?" "Evet," dedi Harry. Çocuk, "Babam yanında kitap alıyor, annem de sokağın başındaki asalara bakıyor," dedi. Kelimeleri uzatarak bezgin bezgin konuşuyordu. "Sonra onları yarış süpürgeleri bakmaya götüreceğim. Birinci sınıftakilerin neden kendi süpürgeleri olmasın anlamıyorum. Bir tane alsın diye babamı zorlarım, sonra da bir yolunu bulur, onu gizlice sokarım okula." Harry hemen Dudley'i hatırladı. Çocuk, "Senin kendi süpürgen var mı?" diye devam etti. "Hayır," dedi Harry. "Hiç Quidditch oynadın mı?" Harry, "Hayır," dedi yine. "Quidditch de neyin nesiydi acaba?" "Ben oynadım. Babam takıma seçilmezsen bunun düpedüz cinayet olacağını söylüyor. Bence de öyle."